Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Muhterem dinleyiciler, şimdi Kur'an-ı Kerim ve Türkçe meali. İbrahim suresinin 21. ayetini İranlı karilerden Rıza Ayan'dan dinliyorsunuz.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. وَبَرَزُوا لِلَّهِ جَمِيعًا فَقَالَ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء قالوا سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص صدق الله العلي العظيم
Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Onların tümü toplanıp Allah'ın huzuruna kıyamette çıktılar da zayıflar, mustazaflar, büyüklük taslayanlara müstekbirleri dedi ki: "Şüphesiz biz size tabiydik. Şimdi siz bizden Allah'ın azabından herhangi bir şeyi önleyebiliyor musunuz?" Dediler ki: "Eğer Allah bize doğru yolu gösterseydi, biz de sizlere doğru yolu gösterirdik. Şimdi bizler yakınsak da, sabretsek de, bize göre fark etmez. Bizim için kaçacak hiçbir yer yoktur."
T Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirler. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ile 20.20 ve dünya saatiyle 15.50 ile 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Yüce Allah'a hamd ederek Hatemül Enbiya Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem ve Mutahhar Ehli Beytine selam ve salavatla Tahran Radyosu'ndan hepinize hayırlı sabahlar diliyoruz kıymetli dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 14 Dey 1400, Hicri Kameri 1 Cemadüsani 1443 ve Miladi Takvimle 4 Ocak 2022 Salı. Kıymetli dinleyiciler, az sonra ben Mehtap Hamene'yi arkadaşım Ahmet Eş ile birlikte sunacağımız sabah haberleri ve günün siyasi yorumlarının ardından sırasıyla Tarihten Bir Yaprak, Türkiye'den Köşe Yazarları, Benim Müslüman Çocuğum, Tahran ve Bakü Yol Haritası ve Nehcül Belaga Öğütleri adlı programlarımızı dinleyebilirsiniz. Yayınımız haberlerin özetleriyle sona erecek. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, sabah haberlerini dinliyorsunuz. Önce önemli haberlerden özetler.
İran Dışişleri Bakanı Emir Abdullayan, dünyanın geleceğinde Siyonizme yer olmadığını söyledi. Bagri ve Mura Viyana'da görüştü. Nasrullah, İran'ın IŞİD'e karşı Irak halkın yanında duran tek ve ilk ülke olduğunu söyledi. İran'ın Kabil Büyükelçisi, Tahran'ın Afganistan'daki Taliban hükümetinin resmiyete tanımasını kapsayıcı bir hükümetin kurulması şartına bağladı. Türkiye ve Amerikan Dışişleri Bakanları, Ukrayna, NATO ve Ermenistan'ı görüştüler. Terör rejimi İsrail'de helikopter düştü. Şimdi haberler.
Resulullah'ın muhterem kızı Hazreti Fatıma sallallahu aleyha'nın yas merasimi İslam İnkılabı rehberinin katılımı ile İmam Hümeyni Hüseyin'in dün akşam yapıldı. İslam İnkılabı rehberinin ofisinden yapılan açıklamaya göre söz konusu tören korona salgını ve sağlık protokolleri nedeniyle halkın katılımı olmaksızın gerçekleşti. Törende bir konuşma yapan Hüccetül İslam Sıddıkî, şehadet aşkı ve Allah yolunda ölümün ilahi evliyaların kendine has özellikleri olduğunu işaretle, şehadetin ihlaslı kullar için hedefe ulaşma ve Allah'a vuslat olduğunu, inkılabın en büyük başarısının Şehit Süleymani gibi şehadet talep ve eşsiz öğrencileri Emirül Müminin ve Hazreti Sıddıkaya Kübra Mektebi'nde yetiştirmek olduğunu söyledi. Törende ayrıca Cafer Ferdi Kur'an-ı Kerim'den ayetler tilavet etti. Said Haddadyan ise ağıtlar yaktı. Hicri Kameri 3 Cemadüsani 1443 tarihine denk gelen 6 Ocak 2022 Resulullah sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellemin kızı ve Emirül Müminin Hazreti Ali aleyhisselamın eşi Hazreti Fatıma sallallahu aleyha'nın şehadet günüdür.
Lübnan Hizbullah Hareketi Genel Sekreteri Seyit Hasan Nasrullah, İran'ın Amerika'nın oluşturduğu terör örgütü IŞİD'le mücadelede Irak halkın yanında duran tek ve ilk ülke olduğunu söyledi. Seyit Hasan Nasrullah, Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani ve Haşi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi El-Mühendis'in şehadetlerinin ikinci yıl dönümü münasebetiyle konuşma yaptı. Nasrullah Şehit Süleymani ve Şehit El Mühendis'e yönelik suikastın sonuçlarının bugüne kadar devam ettiğini belirterek, direnç şehitleri için Irak, İran ve diğer bölgelerde düzenlenen anma merasimleri onlara olan saygımızı gösteriyor ve bu şehitlerin kardeşlerinin direniş yolundaki istikrarına ve Amerikan Siyonist planlarıyla yüzleşmesine vurgu yapıyorlar dedi. Nasrullah son iki yılda Kudüs Kırıcı Operasyonu dahil olmak üzere bu iki şehidin yolunun devam ettiğini gösteren büyük savaşlar yaşandığını da söyledi. Nasrullah Amerika IŞİD'i oluşturdu. Bu bahaneyle Irak'a döndü. Amerika Irak'ı işgal etti. Bunun için Irak'ta yaşanan tüm cinayetlerden sorumludur. Milletlerimiz ve ülkelerimiz bu şehitler için değil, kendi gelecekleri için net bir tavır almalıdır dedi. Amerika'nın tarihte eşi benzeri görülmeyen bir katil rejim olduğunu belirten Nasrullah, Şehit Süleymani Irak halkının yanına durdu. Direnişin kurulmasında önemli katkıda bulundu. İran, Amerika'nın oluşturduğu terör örgütü IŞİD'le mücadelede Irak halkının yanında duran ilk ve tek ülkede Şehit Süleymani işgalci güçlerin karşısında durdu ve Irak'taki direniş gruplarının kurulmasında önemli rol oynadı dedi. Siyonist rejim İsrail'in Lübnan, Filistin ve bölgedeki cinayetlerinden Amerika'nın sorumlu olduğunu dile getiren Nasrullah, Suriyelileri öldüren, ülkelerini yıkıcı bir savaşa sokan Amerika'dır. Amerika, Suriye ve Irak'ta yenilgiye uğramıştır. Nasrullah Yemen'e karşı savaşın Suudi Arabistan tarafından yürütülen bir Amerikan savaşı olduğunu söyledi ve şöyle dedi. Amerikan birliklerinin kaderi bölgeyi terk etmektir. Fırat'ın doğusundaki halk direnişi Amerikan ordusunun Suriye'den çekilmesine yol açacak doğru seçenektir.
Irak'ta Seyyid Ammar Hekimi liderliğindeki Irak Ulusal Hikmet Hareketi'nin İran'daki temsilcisi General Süleymani ve Haçlı Şabi Kurumu Başkan Yardımcısı El Mühendis ve arkadaşlarının şehadetlerinin ikinci yıl dönümü vesilesiyle yayınladığı bir mesajda Amerika'nın bu cinayetin hesabını vermesi gerektiğini yazdı. İRNA Ajansı'na göre Seyyid Zagam Hüseyin'i yayınladığı mesajda bu şehitlerin hatırasının her zaman canlı kalacağını ve yollarının sadece Irak ve İran'da değil tüm özgür halklar arasında devam edeceğini bildirdi. Hüseyin'i Amerika'nın General Süleymani ve Ebu Mehdi El Mühendis'in suikastına yönelik eyleminin Irak'ın toprak egemenliğinin açık bir ihlali olduğunu belirterek şöyle dedi. Bu şehitlerin özellikle de Irak'ın resmi konuğu Şehit Süleymani'nin haksız yere dökülen kanından Amerika sorumlu tutulmalıdır. Irak Ulusal Hikmet Hareketi'nin İran'daki temsilcisi Amerika'nın Irak'tan ayrılmak zorunda kaldığını vurgulayarak bölge halklarının Batı Asya'nın güvenliğini sağlayabildiğini ve Amerika'nın bölgedeki varlığının güvensizliği arttırdığını söyleyerek şöyle dedi. Tüm Irak topraklarını özgürleştirerek ve tüm Amerikan güçlerini geri çektirerek Siyonist rejimin yaşamına son vereceğiz. Bu arada Asayip Ehli Hak Grubu Genel Sekreteri Şeyh Gays Haz Ali de Irak dini merciyetin, halk güçlerinin ve İran İslam Cumhuriyeti'nin yardımıyla teröristleri yenebilen en eski medeniyetlerden biridir dedi. Haz Ali, Amerika 2012'de olduğu gibi en kısa zamanda Irak'tan kaçmak zorunda kalacak dedi.
İran Silahlı Kuvvetleri Başkumandanı üst düzey yardımcısı ve danışman tüm general Seyyid Yahya Safevi, General Kasım Süleymani ve Deniz Çepesi'nin mektebi ve performansı Amerikalıların ve dünya siyonistlerinin yenilmezlik efsanesini çöplüğe nasıl atıldığını göstermiştir dedi. Tüm General Seyyid Yahya Safevi dün General Kasım Süleymani ve arkadaşlarının Amerikan terör ordusunca şehit edilmelerinin ikinci yıl dönümü vesilesiyle yaptığı açıklamada şöyle dedi. Amerika terör ordusu ve bizzat Trump'ın emriyle bu cinayetin gerçekleşmesi siyasi olarak dünyada nadir görülen bir olaydır. Çünkü dünyada insan haklarını koruduğunu iddia eden bir rejim, uluslararası hukuku ve hatta kendi hükümetinin yasalarını bile ihlal ederek üst düzey bir İranlı komutanı resmi ziyaret için gittiği bir ülkede hedef almıştır. Tüm General Safevi, Amerikalıların ve Siyonistlerin aşağılanmasını Şehit Süleymani Mektebi'nin başarılarından biri olarak nitelerken General Kasım Süleymani ve Deniz Çepesi Mektebi ve performansı Amerikalıların ve Siyonistlerin aşağılanmasına neden oldu ve yenilmezlik efsanesini bozdu. Amerikalılar utanç içinde Afganistan'dan kaçtılar ve Amerika'nın Afganistan'a hükmet ve siyasetlerinin gerçeğinin tüm dünya halklarına ifşa edilmesi Direniş Mektebi ve Cephesinin bir başarısıydı dedi.
İran İslami Şura Meclisi'ndeki Süryani Hristiyanların temsilcisi General Süleymani'nin eylemleri Irak ve Suriye'de on binlerce Süryani'ni kurtardı ve böylece Süryanilerin kahramanı oldu dedi. Yonatan Betkalya, General Kasım Süleymani'nin şehadetinin ikinci yıl dönümü münasebetiyle düzenlenen konferansın oturum kulisinde yaptığı açıklamada, Irak'ın Erbil kentinde Ankava adında 30 bin kişilik bir kasaba vardı ve IŞİD bu kasabaya 40 kilometre kadar yaklaştı. Ama General Süleymani oraya gitti ve kasabayı ve Erbil'i kurtardı dedi. Süryani ve Keldani Hristiyanların meclisteki temsilcisi şöyle dedi. Ayrıca Suriye'de IŞİD 300 Süryani esir almıştı. General Süleyman'ın harekete geçerek 225 kişi kurtarılmış, 75 kişi ise IŞİD tarafından infaz edilmişti dedi. General Süleyman'ın şehadetinin ikinci yıl dönümü, Serdar Süleymani Özgürlük, Güvenlik ve Dinlerin Huzurlu Yaşam Savunucusu adlı seminer, dün İran İslami İnşaat ve Kültür Bakanı'nın yanı sıra çeşitli dinlerin mensuplarının katılımıyla İran İslami Kültür ve İletişim Kurumu'nda gerçekleştirildi. İran İslam Cumhuriyeti'nin kültürel ve siyasi şahsiyetlerinin yanı sıra Suriye, Lübnan, Irak ve İran'dan tek ilahi dinlerin liderleri, General Süleymani'nin din mensuplarının haklarını savunmadaki ve bölgedeki aşırılıklıkla mücadeledeki rolünden bahsetti.
İran İletişim ve Bilgi Teknolojileri Bakanı General Kasım Süleymani ile ilgili gönderilerin kaldırılması yasa dışı ve haksızlıktır dedi. İsa Zarepur dün Instagram notunda şöyle yazdı. Yabancı platformların sahipleri kullanıcıların General Kasım Süleymani ile ilgili paylaşımlarda bulunma haklarını görmezden geliyor. Zarepur bu hukuksuz ve adaletsiz politikaya karşı sessizlik kabul edilemez ve biz bu konunun takipçisi olacağız dedi. İsa Zarepur ayrıca şöyle dedi. Gerçek ile uluslararası platform sahiplerinin kullanıcı haklarına saygı göstermesi konusundaki iddialar arasında garip bir çelişki var. Zarepur ayrıca şöyle dedi, bir yandan ifade özgürlüğü ve kullanıcı haklarına saygı konusunda uluslararası yasalara uyduklarını iddia ederlerken, diğer yandan Amerika ve ırkçı İsrail'in İran karşı siyasetleri ve baskılar altında İranlı kullanıcıların ve İran'la ilgili içerikleri sansürlüyorlar veya kaldırıyorlar. Bu davranış ne yasaldır ne de ahlakidir. Zarepur ayrıca General Süleymani ile ilgili görüntü ve konuların kaldırılması ve sansürlenmesi, bunun açık örneğidir dedi. Zira Şeyh Süleymani, IŞİD terör örgütünün Batı Asya bölgesinden Şom gölgesini silen, yiğitliği ve ahlakıyla tanınan komutan dedi.
İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı, Siyonist rejim İsrail Dışişleri Bakanı'nın açıklamasına tepki göstererek, Siyonizmin dünyanın geleceğinde yeri yoktur dedi. Muhabirimizin bildirdiğine göre İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan, dün terör rejimi İsrail Dışişleri Bakanı'nın küstah açıklamasına tepki göstererek İran İslam Cumhuriyeti'nin halkın hak ve çıkarlarını savunduğunu vurguladı. İran Dışişleri Bakanı Emir Abdullahyan'ın paylaşımında şu ifadelere yer verildi. Sahte İsrail rejimi Dışişleri Bakanı'nın İran'ın büyük milletine karşı iddiaları ancak rüyanızda görürsünüz deyiminin bir örneğidir. Milletimizin hakları, menfaatleri ve ilerleyişini güçlü bir şekilde savunacağız. Siyonizmin dünyanın geleceğinde yeri yoktur. Terör rejimi İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid geçtiğimiz günlerde rejimin Amerika hükümetinin bilgisi olmadan İran'a saldırabileceğini ve güvenliğini savunmak için kimsenin iznine ihtiyacı olmadığını iddia etti.
İranlı Viyana'da nükleer müzakere için bulunan heyet başkanı Ali Bagheri'ni Avrupa Birliği Dış Eylem Servisi Başkan Yardımcısı Enrico Mora ile görüştü. Bagheri ve Mora 8. tur nükleer müzakerelerin ikinci aşamasının ilk gününde müzakerelere yılbaşından dolayı verilen 3 günlük aranın ardından görüştüler. Bagheri'nin daha sonra bazı heyet başkanları ile de görüşmesi bekleniyor. İsminin açıklanmasını istemeyen Avrupalı bir kaynak son iki günde yapılan müzakerelerin iyi bir ortamda ilerlediğini, tüm heyetlerin ciddi bir işbirliği içinde olduğunu belirtti. Söz konusu kaynak tarafların yaptırımlar ve nükleer konularda yapıcı görüşmeleri olduğunu ve ciddiyetle görüş ayrılıklarını azaltmaya çalıştıklarını söyledi. Bagheri'de görüşmelere ara verildikten sonra yaptığı açıklamada son günlerde yapılan görüşmelerde yaptırımların giderilmesi hususunda iyi ilerlemelerin sağlandığını söyledi.
İran'ın Kabil Büyükelçisi, Tahran'ın Afganistan'daki Taliban hükümetinin resmiyeti tanımasını kapsayıcı bir hükümetin kurulması şartına bağladı. Şafak News Haber Ajansı'na göre İran'ın Kabil Büyükelçisi Bahadır Eminyan yaptığı açıklamada Taliban geçici hükümetinin şu anda Afganistan'da kapsayıcı olmadığını, dolayısıyla Tahran'ın onu resmiyeti tanımadığını söyledi. Eminyan, Taliban hükümeti yapısını değiştirirse Tahran'ın diğerlerini grubu tanımaya teşvik edebileceğini de sözlerini ekledi.
Amerikan Dışişleri Bakanı Antony Blinken'in Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Rusya'nın Ukrayna sınırında yaşanan gerginlik ve Türkiye'nin Ermenistan'la normalleşme süreci olmak üzere birçok bölgesel ve ikili ilişkiyi görüştüğü belirtildi. Amerikan Dışişleri Sözcüsü görüşmeye ilişkin yaptığı yazılı açıklamada Bakan Blinken ve Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Rusya'nın Ukrayna'daki gerilimi tırmandırma tehdidine ilişkin koordinasyonun sürdürmesinin önemini ele aldığı ifadesini kullandı. Amerikan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü ayrıca iki bakanın Afrika boynuzundaki gelişmelerin yanı sıra Türkiye ile Ermenistan'ın normalleşme sürecini görüşmek üzere özel elçi ataması ve ikili işbirliğini derinleştirme çabalarında ele aldığını kaydetti. Sözcü görüşmede Blinken ve Çavuşoğlu'nun NATO müttefikleri olarak iki ülkenin karşılıklı endişe alanlarında ele alma fırsatı bulduklarını bildirdi. Blinken'in Türkiye ile mevkidaşıyla yaptığı görüşmenin odak noktası Ukrayna, NATO, Ermenistan ve ikili işbirliği oldu.
TÜİK Aralık ayına ilişkin enflasyon rakamlarını açıkladı. TÜFE Aralık 2021'de %13,58, YÜFE %19,08 arttı. Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında %36,08, yurt içi üretici fiyatlarında %79,89'a ulaştı. Dolar TL'nin sert yükselişi, fiyatlamanın yapılamamasının etkisiyle Aralık ayında tüketici enflasyonu aylık %13,58 arttı ve yıllık enflasyon %36,08 ile 2022 yılından bu yana gördüğü en yüksek seviyeye çıktı.
Türkiye Enerji ve Tabi Kaynakları Bakanı Fatih Dönmez sosyal medya hesabından Karadeniz'de Sakarya gaz sahasına komşu yeni bir alanda keşif amaçlı sondaj hazırlığı olduğunu duyurdu. Türkiye Enerji Bakanı Twitter hesabından Karadeniz gazında geri sayım başlıklı bir video paylaştı. Fatih sondaj gemisi Karadeniz'de toplamda 540 milyar metreküp doğalgaz keşfi gerçekleştirmişti.
Medya kaynakları Türk ordusu ve bağlantılı teröristlerin Suriye'deki El Rakka'nın kuzey banliyollarındaki bölgelere topçu saldırıları düzenlediğini bildirdi. Habere göre saldırılar kamu ve özel mülklerin yanı sıra bu bölgelerde yaşayanların tarım arazilerine zarar verdi.
Haber kaynakları Suriye'nin Deir ez-Zor eyaletindeki Amerikan mevzilerine füze saldırısı düzenlendiğini bildirdi. Yerel Suriye medyası dün Amerikan işgal güçlerine konuşlandığı Deir ez-Zor eyaletinin doğusundaki Omer Petrol sahasına bir füze ve roket saldırısı düzenlendiğini bildirdi.
El Meyadin kanalının verdiği habere göre ırkçı rejim İsrail'in işgalindeki Filistin topraklarının kuzeyindeki Hayfa kenti açıklarında korsan rejim İsrail Savaş Bakanlığı kuvvetlerine ait Eurocopter Panther tipi bir helikopterin düştüğü bildirildi. Helikopterin içinde 3 mürettebatın bulunduğu kaydedildi.
Yemen Silahlı Kuvvetleri Sözcüsü Birleşik Arap Emirlikleri askeri gemisini benzersiz bir operasyonla ele geçirdiklerini belirterek saldırganlara misillemede bulunmak için tüm seçenekler masada dedi.
Nükleer silahlı devletler Amerika, Rusya, Çin, İngiltere ve Fransa nükleer savaşın ve silahlanma yarışının önlenmesi çağrısı yaptı.
Ve son haberimiz omikron varyantının hızla yayılması ve birçok havayolu şirketi çalışanının karantinada olması sebebiyle pazar günü dünya çapında 3600'den fazla uçuş iptal edilirken iptal edilen uçuşların yarısına fazlasının ilk veya son durağı Amerika'da yer alıyor. Ülkede Noel'le başlayan tatil sezonunda çok sayıda uçuş hava koşulları omikron kaynaklı çalışan eksiklikleri sebebiyle iptal edilmişti.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, sabah haberlerini dinlediniz. Değerli dinleyiciler, bu sabahki yayınımız günün siyasi yorumlarıyla devam ediyor. Bu sabahki ilk yorumumuz Şehit Kasım Süleymani şehadetinin Amerika'nın bölgedeki düşüşünü hızlandırmasıyla ilgili. Üç Ocak günü İran İslam Cumhuriyeti Devrim Muhafızları Kudüs Kuvvetleri Komutanı Kor General Kasım Süleymani'nin şehadetinin ikinci yıl dönümüydü. Bu bağlamda İran ve bölgede bu şehadet yıl dönümü etkinlikleri en görkemli şekilde düzenlendi. 3 Ocak 2020 tarihinde zaten karnesi cinayetler ile dolu olan Amerika hükümetinin terörizmle mücadele eden en büyük komutanlarına terör saldırısı düzenleyerek şehit düşürdüğü haberi yayınlandı. Amerika dönem hükümeti Bağdat Havaalanı yakınında Kor General Kasım Süleymani ve yanında bulunan dava arkadaşları ve başta da Haçlı Şabi örgütü başkan yardımcısı Ebu Mehdi Mühendis ile beraber kalleş bir saldırıda şehit düşmüştü. İslam düşmanları özellikle de Amerika ve Siyonist rejim İsrail, direnişin büyük komutanı Kasım Süleymani'yi şehit düşürerek direnişin bölge ülkelerinde güçlenme sürecini engelleyebileceğini ve bölgedeki güç dengesinin değişmesini önleyebildiklerini düşüncesine kapılmışlardı. Böylece direniş eksenine karşı bir denklemin gelişmeye başlayacağına inanmaya başlamışlardı. Ancak son 2 yıldaki gelişmeler direniş düşmanlarının tam anlamıyla akılsızca yaptıkları hamle ile direnişin dini inançları ve içsel dinamikliği ile ilgili yanlış hesaplar yaptıklarını göstermektedir. General Kasım Süleymani şehadeti her şeyden ziyade direnişin en önemli ve belirgin özelliklerinden birinin emperyalizm ve zorbalık, ayrıca Siyonizm ile mücadele olduğunu, bunun da direnişin dini inançlarda kök saldığını gösterdi. Aslında direniş ekseni hiçbir şekilde zorbalığı kabul edemez. Bu bağlamda sultacılar ve emperyalistler ile mücadeleden de vazgeçmez.
General Kasım Süleyman'ın şehadeti zorbalık ve siyonizme karşı mücadeleyi durdurmadı veya hatta zayıflatamadı. Üstelik Amerika'nın bu cinayetten sadece 2 gün sonra Irak parlamentosu Amerikan birliklerini ülkeden atma yasasını onayladı ve 24 Ocak'ta Bağdat'ta milyonlarca insanın katıldığı Amerikan karşı gösteri düzenlendi. Buna ek olarak direniş grupları ve Amerikan ordusu arasındaki çatışmalar Irak'ta günlük bir olay haline geldi ve Amerikan hükümeti General Süleyman'ın şehadetinden 5 ay sonra Bağdat hükümetiyle Amerikan askerlerinin statüsü konusunda yeni bir tur müzakerelere başlamak zorunda kaldı. Bu diyaloglar ise Irak'taki Amerikan askeri varlığının muharebeden danışmaya indirgemesine yol açtı. Amerikan ordusu 2021'in sonunda Irak'tan fiilen çekilmemiş olsa bile faaliyetlerinin doğasında bir değişikliği kabul etmek zorunda kaldı. Bu durum Amerika ve terörist askerlerinin Batı Asya bölgesindeki birliklerinin bir yandan güvenlik inşası iddiasını yerine getirmek istemediğini, zaten kendinin de bir güvenlik ikilemi içinde olduğunu gösterdi. Amerika'nın Irak'taki askeri varlığının niteliğindeki değişikliği kabul etmenin temel sebebi güvenliklerinden endişe etmek ve Irak hükümetinden güvenlik garantileri almaktı. Ancak görünen o ki Amerika Afganistan'daki yenilgiyi kabul edip askerlerin geri çektiği gibi yakında Irak'taki terörist askerlerini tamamen geri çekmek zorunda kalacak. Haşi Şabi örgütünün lideri Fali El-Feyyaz, Kasım Süleymani ve El-Mühendis şehadetlerinin 2. yıl dönümü vesilesiyle yaptığı konuşmada Süleymani ve El-Mühendis suikastı Irak'ta geride hiçbir Amerikan askerini bırakmayacaktır demişti. Bu durum General Süleyman'ın şehadetinden sonra Batı Asya'nın Amerika tarafından dayatılan versiyondan uzaklaştığını ve kurtulduğunu gösteriyor. İşte bu General Süleyman'ın şehadetinin önemli ve stratejik bir sonucudur ve böyle bir sonuç İslam İnkılabı rehberinin düşmanlar için şehit olan Süleymani, General Süleymani'den daha tehlikeli açıklamasının ta kendisidir.
Değerli dinleyiciler, bu sabahki ikinci ve son yorumumuz Ermenistan'ın Türkiye'ye yakınlaşma çabaları ile ilgili. Türkiye ile Ermenistan arasındaki ilişkilerin başlaması Karabağ Barış Anlaşması'ndan sonra gündeme gelen en önemli bölgesel mesele sayılır. 1993 yılında Azerbaycan Cumhuriyeti topraklarının önemli bir bölümünün Ermenistan tarafından işgal edilmesinden kısa bir süre sonra Türkiye hükümeti Ermenistan'a ambargoya katıldı ve Güney Kafkasya'da bulunan Ermenistan ile bağlarını kopardı. Ermenistan karayla çevrili sınırları nedeniyle bölge ve dünyadaki diğer ülkelere ancak bölgedeki 4 ülke yani İran, Gürcistan, Türkiye ve Azerbaycan Cumhuriyeti üzerinden bağlanabilmektedir. Ülke coğrafi olarak zor durumdaydı. Bu durum uzun yıllar devam etti. Ancak Kasım 2020'de Rusya'nın arabuluculuğunda Dağlık Karabağ Barış Anlaşması'nın imzalanmasıyla Ermeni yetkililer Azerbaycan Cumhuriyeti ve Türkiye ile sınırlarını yeniden açmaya hazırlanarak dış dünya ile ilişkiler kurma ve böylece ülke ekonomisini yeniden inşa etmeye niyetlendiler. Aslında bir zamanlar Türkiye'nin Ermenistan ile ilişkilerinin yeniden başlamasına karşı çıkan Azerbaycan Cumhuriyeti, Dağlık Karabağ Barış Anlaşması'nın imzalanmasından sonra iki ülke arasındaki ilişkilerin normalleşmesini memnuniyetle karşıladı. Bu bağlamda Azerbaycan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov da geçen hafta Bakü'de düzenlediği basın toplantısında Ankara ve Erivan yetkililerinin ilişkilerin ön koşulsuz olarak yeniden başlamasına ilişkin açıklamalarının ardından şunları söyledi. Türk-Ermeni ilişkilerinin normalleşmesi bölgesel istikrar ve güvenliğe katkı sağlayacaktır. Ermenistan ile Türkiye arasındaki ilişkileri yeniden başlatılması için Ankara ve Erivan liderlerinin bu konuda özel bir elçi ataması planlanıyor. Şimdiye kadar Türk-Ermeni uçuşları konusu iki ülke yetkilileri tarafından doğrulandı ve Erivan ile İstanbul arasındaki direkt uçuşun iki taraf arasındaki görüşmelerle aynı zamanda yeniden başlaması planlanıyor.
Bu bağlamda ve ikinci adımda Erivan hükümeti Ermenistan'a Türk mallarına ambargoyu kaldıran bir açıklama yaptı. Ermenistan Ekonomi Bakanlığı'ndan 2 Ocak Pazar günü yapılan açıklamada Ankara'nın 2. Dağlık Karabağ Savaşı'nda Bakü'ye verdiği destek sebebiyle geçen yıl Ermenistan'a Türk mallarının ithalatına getirilen yasak enflasyonu artırma sebebiyle kaldırıldı ifadelerine yer verildi. Açıklamada ayrıca şu ifadeler dikkat çekti. Ankara hükümetinin karşılıklı olarak yakında Ermenistan'dan Türkiye'ye ithalat ambargosunu kaldırması bekleniyor. Açıklama Ankara yetkililerinin daha önce Ermenistan'la ilişkilerin normalleşmesine ilişkin olumlu yorumlarda bulunduğu bir bağlamda Ermenistan Ekonomi Bakanlığı tarafından yapıldı. Bu açıklamalar çerçevesinde Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan geçen Ağustos ayında Türkiye'nin Ermenistan'la ilişkilerini kademeli olarak normalleşme çağrısında bulundu. Erdoğan konuşmasında Türkiye Ermenistan'la ilişkilerini kademeli olarak normalleşmesine hazır demişti. Türkiye Cumhurbaşkanı Ankara ile Erivan arasında anlaşmazlık olsa bile komşuluk ilişkilerini toprak bütünlüğüne ve egemenliğe saygı temelinde genişletmek gerektiğini vurgulamıştı. Böylece Türk-Ermeni ilişkilerinin ön koşulsuz olarak devam edeceği öngörülebilir. Ancak Türkiye-Ermenistan ilişkilerinin normalleşmesiyle ilgili dikkate değer bir nokta, Ankara yetkililerinin Zengezur koridorunu ele geçirmek için bir yılı aşkın süredir yürüttüğü çabalara rağmen, Türkiye'nin bu talebin yerine getirmemesine rağmen müzakerelerde bulunabilmesidir. Erdoğan hükümetindeki yetkililer daha önce Türk koridoru olarak adlandırdıkları Zengezur koridoruna öncelik vererek Ermenistan'dan önemli tavizler almaya çalıştılar. Ermenistan Başbakanı da dahil olmak üzere ülkenin en yüksek siyasi yetkilileri Zengezur koridorunun teslim edilmesi konusunu zaten şimdiye kadar mümkün olmadığını, gelecekte de gündemde olmayacağını belirterek bu hususta son noktayı koydular. Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Kıymetli dinleyicilerimiz, sabah yayınımızın yorumları burada sona erdi.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Tarihten bir yaprak.
Hayırlı günler muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 14'te 1400 Hicri Kameri 1 Cemaat Üssani 1443 ve miladi 4 Ocak 2022 Salı. Müzik 43 yıl önce bugün Hicri Şemsi 14'te 1357'de İran halkının despot Şah rejimine karşı başlattığı kıyamın had safhaya ulaştığı bir dönemde Amerikalı askeri üst düzey müsteşarı General Heiser gizli bir şekilde Tahran'a geldi. Amerikalı güçlerin Avrupa'daki hava kuvvetleri komutan yardımcısı olan Heiser, Müslüman İran milletinin başlattığı İslam İnkılabı döneminde İran'daki gelişmeler hakkında karar verilmesi açısından Amerika hükümetine yardım etmek amacıyla Tahran'a geldi. Heiser, Tahran'daki 30 küsür günlük ikametinde Şah'la bir kez görüştü ve bu görüşmede Şah'ın İran'dan ne zaman çıkacağı tarihi belirlendi. Heiser'in İran'a gelişinin gizli olmasına rağmen ancak yine de geliş haberi iki gün sonra yani Hicri Şemsi 16 Dey tarihinde açıklandı. İran Milleti İslami Hareketi o kadar genişledi ki General Heiser ve Beyaz Saray darbe yapmak konusunda hiçbir şey yapamadı ve İslam devriminin zaferinden birkaç gün önce Tahran'dan kaçtı. Yıl önce bugün 4 Ocak 2011'de Tunuslu işportacı Muhammed Bouazizi hükümetin müstebit siyasetlerine itiraz etmek neticesinde kendini yakmasından 18 gün sonra hayatını kaybetti. Bu olay milyonlarca Tunuslu'nun öfkesini daha da arttırdı ve Tunus diktatörü Zeynul Abidin Bin Ali'nin diktatör rejimine karşı protesto gösterilerini şiddetlendirdi. ...449 yıl önce bugün 4 Ocak 1573'te 16. yüzyıl Hristiyanlar lideri 7. Gregory Papp'ın girişimleriyle arındırılma konferansı olarak bilinen bir konferans düzenlendi. Bu konferansta katılımcı ülke padişahları Hristiyanlık makamına seçilmeleri yasaklandı. ...62 yıl önce bugün 4 Ocak 1960'da Fransız yazar Albert Camus hayata gözlerini yumdu. Gazetecilik ve felsefeye büyük ilgi duyan Camus, gösteri grubu oluşturdu. Camus fakir bir ailede büyüdü ancak eğitimini sürdürmeye kararlıydı ve birçok eseri kaleme aldı. ...61 yıl önce bugün 4 Ocak 1961'de Darul Beyza Konferansı Fas'ta düzenlendi. 4 Ocak 1961'de Afrikalı siyasi bloğun oluşması amacıyla düzenlenen bu konferansa Cezayir, Gana, Gine, Mali, Fas, Suriye, Yemen ve Mısır ülkelere katıldı. ...57 yıl önce bugün 4 Ocak 1965'te Amerikalı büyük şair Thomas Eliot hayata veda etti. Ünlü İngiliz edip olan Eliot 1888'de Amerika'da dünyaya gelmişti. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Türkiye'den köşe yazarları.
Değerli dinleyiciler, Türkiye'den Köşe Yazarları isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Programımızda Türkiye basınında öne çıkan haber başlıkları, ardından Türkiye gündemine ilişkin değerlendirmeleri Türk Köşe Yazarları kaleminden aktaracağız sizlere.
Cumhuriyet.
Artan maliyetler nedeniyle ulaşımda fiyatlar arttı.
Karar.
1 faiz düştü, 5 faiz yükseldi.
Star.
Yeni keşfin müjde tarihi belli oldu.
Şimdi ise hafta içi köşe yazıları. Mehmet Kara 2 Ocak tarihli Yeni Asya gazetesinde mülakat değil liyakat başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. Kamuya memur alımında uygulanan mülakat sisteminin adaletsizliği artık iktidara çevrelerinin dahi tepkisini çekmeye başladı. Haklarını yemeyelim. İktidara yakın STK'lardan uzun süredir mülakatın kaldırılmasıyla ilgili tepkiler geliyordu ama buna kulak asan kimse olmuyor diyen yazar yazısının devamında şu satırlara yer veriyor.
2000'li yıllarda uygulamaya konulan KPSS ile başarılı olduğunda işe girebilen gençler son yıllarda önlerine çıkan mülakatla elenebiliyor. Mülakatta da ipe sapa gelmez soruların sorulduğunu duyuyoruz. Memur alımlarında liyakat ve ehliyet ikinci planda kalıyor. Olması gereken bu olmasına rağmen dayın varsa işe girebiliyorsun kanaati artık ayyuka çıktı. Bu uygulama öğretmenler dahil bütün memur alımlarında kullanılıyor. KPSS'de 90'ın üzerinde puan alsan da hatta birinci olsan da mülakatta 60'ın altında puan verilip tercih yapmaya hak kazanamadınız yazısı ile karşı karşıya kalabiliyorsunuz. Elbette özel yetenek isteyen ve mesleğin gerektirdiği bazı özel durumlar olabilir. Ancak bunu kamuda bütün alımlarda uygulamak hakkaniyet ilkesine aykırı ve adalet duygusuna zarar verir. En son olarak da Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 15 bin öğretmenin ataması için yapılan mülakat sonuçları açıklandıktan sonra KPSS'de Türkiye'de dereceye giren adayların mülakatta elendiği ortaya çıkmasına gösterilen tepkilerden de sistemin yanlışlığı bir kez daha ortaya çıktı. 2019 yılında mecliste mülakatın kaldırılması için verdikleri araştırma önergeleri, kanun tekliflerinin kabul edilmediğini de not düşelim. AKP'den belediye meclis üyesi de olan gazeteci bir dostumuz, mülakat sisteminin kaldırılmasını isterken alımların ehliyet ve adalet ölçüsüne göre yapılmasını isteyenler arasında. Benim çocuğum da üniversiteyi bitirince yazılı sınavla devlete girmelidir diye ilave ediyor. Bu dostumuzun evladı bu sene iyi bir üniversitenin bilgisayar mühendisliğini kazandı. Elbette sınavla girmeli. Diğeri torpil, kayırma, partizanlık olur zaten. En başta da kul hakkına girer. Bu yüzden bazı sivil toplum kuruluşları ve sendikalar mülakata hayır kampanyası başlatmışlar. Siyasi parti grupları ile görüşüyorlar. Biz de kendilerine destek veriyor ve mülakata hayır diyoruz. Mülakat değil, liyakat.
Esfender Korkmaz 2 Ocak tarihli Yeni Çağ gazetesinde 2022 ne getirecek başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. Dileğimiz 2022 yılının toplumsal refah getirmesidir ama dilek yetmiyor. Refah sağlayacak adımları atmak gerekir. Hedef koyup politika üretmek gerekiyor. Politika üretmek için de doğru tespit ve teşhis yapmak gerekir. Siyasi iktidarın böyle bir anlayışı yok. Zira açıkça yaşamamıza rağmen TL krizi yok ediyor. 2022 büyümesine tek gösterge olarak bakıyor. IMF, Dünya Bankası ve OECD Türkiye'de 2021 yılı büyüme oranını %8,5 ile %9 arasında tahmin ediyor. 2022'de ise büyüme tahmini 3,3'e geriliyor diyen yazar yazısının devamında şu satırlara yer veriyor.
İşsizlik açısından büyüme önemlidir ama Türkiye'de büyüme işsizliği fazla düşürmedi. Çünkü üretimde ithal girdi oranı yüksektir. Yani girdi, ithal ettiğimiz ülkelerde istihdam yaratıyoruz. 2021'de yüksek büyümeye ekonominin dinamik yapısı etkili oldu. Fakat 2020 yılında düşük büyümenin baz etkisi ve pandemi serbestliğinin etkisi daha yüksek oldu. Aralık ayı etkisiyle 2021 dördüncü çeyrek büyüme oranı daha düşük çıkacaktır. Nedenleri? Tüketim harcamaları geriledi. Bunu ÖTV gelirinin azalmasından, tüketici ve konut kredilerinin ve ithal tüketim malının düşmesinden görebiliyoruz. Tüketim harcamalarının düşmesi büyümeyi de düşürür. Yatırımlar daraldı. Üçüncü çeyrekte sabit sermaye yatırımları %2,7 oranında daralmıştı. Dördüncü çeyrekte kur belirsizliği yatırım malı ithalatını düşürdü. TL krizi nedeniyle yabancı sermaye doğrudan yatırım yapmadı. Yerli sermaye de belirsizlik nedeniyle yeni yatırım yapmadı. Dördüncü çeyrekte ihracat artışı ithalat artışından daha yüksek oldu. Bu nedenle ihracata dayalı bir büyüme yaşayacağız. Ama benim tahminim dördüncü çeyrekte büyüme %4 altında kalacaktır. Ekonomi yönetimi Türkiye'yi faiz kur kıskacına soktu. Eğer erken seçim olursa 2022 yılının ikinci yarısını kurtarabiliriz. Gelecek iktidar hiçbir şey yapmasa bile ve kim gelirse gelsin demokrasi, hukuk ve güven altyapısı olacağı için ekonomi krizden çıkar. 2022 enflasyon için de umut vermiyor. Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü 1 Aralık'ta yayımladığı son raporunda 2021 sonu için ortalama tüketici fiyat enflasyonu tahminini %18,7 ve 2022 yılı tahminini de %23,9 olarak açıkladı. Merkez Bankası faizde bocaladı. Bankaya güven dip yaptı. Gösterge faizini TÜFE'nin 7 puan altında tutmak, sonra da dolaylı yollardan ekonomik ve sosyal maliyetler yaratarak kurları kontrol etmek, bırakın iktisat kurallarına, hayatın normal akışına aykırıdır. Bir yandan faizi düşürmek, öte yandan örtülü faizi vermeye kargalar güler. 2022'de bugünkü ekonomi yönetimi devam ederse talep düşmesine rağmen panik içinde yaşayan bir ekonomide hiper enflasyona gitmesi riski var.
Tahran Radyosu.
Orhan Dede 2 Ocak tarihli Yeni Mesaj gazetesinde 2022 yılı pahalıya patladı başlıklı yazısına yer veriyor. Yeni yıla girmeye 15 dakika kadar varken Twitter hesabımdan 2021 yılını aratmayacak bir yeni yıl dileğiyle 2022 yılınızı kutluyorum diyerek bir mesaj paylaşmıştım. 2021 yılını aratmayacak bir yeni yıl dileğiyle bölümüne kiralıyorum. Çünkü 1 Ocak 2022'de bu satırları yazarken dileğimin kabul olmadığı daha ilk günden anlaşıldı. 1 Ocak'tan sonra hiç zam gelmese bile bu elbette mümkün değil. Tek başına bugün 2021 yılını bize aratmaya yeter de artar diyen yazar yazısının devamında şu satırlara yer veriyor.
İktidarının 20. yılında ekonomi modeli açıklayan hükümetin milletimize 2022 yılı başlarken verdiği ve devamı yıl içinde peyderpey gelecek hediyelerinden bazıları şöyle. İki yönlü ücret alınmayan iki köprü olan 15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet köprülerinde artık hem giderken hem de gelirken ücret ödeyeceksiniz. Elektrikte mesken ve sanayi abonelerine %52 ile %130 arasında zam yapıldı. Konutlarda kullanılan doğalgaza %25 oranında zam yapıldı. Elektrik üretim santrallerinin kullandığı doğalgazın satış fiyatı %15, saniyede kullanılan doğalgazın fiyatı ise %50 arttı. Zamlardan akaryakıt da nasibini aldı. Benzinin litre fiyatına 1 Ocak'ta 61 kuruş, motorunun litre fiyatına 1 lira 29 kuruş ve LPG'nin litre fiyatına 78 kuruş zam geldi. Benzinin litresi Ankara'da 12.98 lira, İstanbul'da 12.92 liraya yükseldi. Motorinin litresi ise İstanbul'da 12.74 liraya, Ankara'da 12.80 liraya çıktı. 2022 yılında vergi, ceza ve harçlar %36.2, motorlu taşıtlar vergisi %25, emlak vergisi de %18.10 zamlı olarak ödenecek. Yeni zam oranına göre noter kağıdı 25, kimlik kartı değiştirme 37.5, kayıp kimlik kartı yenileme 75, sürücü belgeleri 280, motorlu araç tescil belgesi 250 lira oldu. 180 lira olan pasaport defteri ücreti 225 liraya çıktı. 6 aya kadar olan pasaport harcı ise 227 liradan 309 liraya yükseldi. Ehliyet harçları ise A sınıfı için 271 liradan 369 liraya çıktı. Daha da sayabilirim. Ancak 2022'nin yılının hayatımıza nasıl giriş yaptığını anlamak için bunlar yeterli olur sanırım. 2022 yılının bu ilk gününde şu tespiti rahatlıkla yapabilirim. 2021 yılını kaybetmiş ülkemiz için 2022 yılının da şimdiden kaybedilmiş bir yıl olduğu görülüyor. Bu tespitimde yanılmam için ki bunu gönülden isterim, sadece temennide bulunmanın yetmeyeceğini milletçe hep birlikte anlamış olmamız gerekmektedir.
Değerli dinleyiciler, programımızın sonunda Pars Today Türkçe servisi yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda aplikasyon cep telefonları aracılığıyla Pars Today Türkçe servisi yayınlarını canlı olarak ve arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Pars Today'i kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterli olacak.
Şimdilik hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Beni Müslüman çocuğum. Değerli dinleyiciler, Benim Müslüman Çocuğum isimli sohbetimizin bugünkü bölümünde tekrar sizlerle birlikteyiz. Bilindiği üzere kitap, erdemliğin, düşünmenin, gelişmenin ve insanın mükemmelliğinin araçlarından biridir. Bugünkü sohbetimizde bu konuya değinmek istiyoruz. Az önce de belirttiğimiz gibi kitap erdemliğin, düşünmenin, gelişmenin ve insanın mükemmelliğinin araçlarından biridir. Eski zamanlardan beri kitap okumanın önemi bilim adamları ve yazarlar tarafından bilinir ve bunun hakkında konuşulur. Kitap insanlığın hafızasıdır. Kitapta insanlığı bin yıllar süren tarihini, marifi ve bilgisinin bir derlemesi bulunabilir. Üstelik şimdiye kadar düşünce alanında hiçbir bağlantı aracı kitabın yerini alamamıştır. Bu yüzden kitap ve kitap okumayı yaygın hale getirmek toplumların kültür ve bilgi alanında çalışanların başlıca görevidir. Kitap asla alternatifi olmayan bir seçenektir. Eskiden günümüze kadar ve şimdiden geleceğe kadar insanın entelektüel büyümesi ve gelişmesinde büyük etkisi olmuştur. ihtiyaç duyulan ve ilgi duyulan kitapların okunması ile çok olumlu bir ortama girilebilir ve hedefe ulaşmak için kendi düşüncelerinize yön verebilirsiniz. Kitap ve kitap okumanın hayret verici ve büyük dünyası özel bir gruba has değil ve her kişi kitapla yaşamalı, kitap okumayı ve kitap okurluğunu daimi ve günlük bir ihtiyaç olarak kamu arasında yaygınlaştırmak ve gündemde tutmak gerekir. Fakat eğer çocukluktan itibaren gerçekte kitap okumak ve kitap okurluğu alışkanlığı bir insan ile bütünleşirse onun benliğinde kalıcılaşır. Bugün bu konuyu ele alacağız. Cihan şümül bir din olan İslam, kitap ve okuma ile bütünleşmiştir. Ve mucizesi olan Kur'an-ı Kerim ise kitap okuma konusunda yeterli teşvikte bulunmuş ve kütüphane kurmak ve genişletmek konusunda teşvik etmiştir. Kur'an-ı Kerim'de yazmak ve kalemin önemi üzerine yemin edilmiş, kalem ve yazmanın şan ve konumu vurgulanmıştır. Zira insanın bireysel ve sosyal gelişimindeki belirgin, yüce ve yapıcı rolü inkar edilemez. İslam'da ilim ve bilgi edinmek, toplumun gelişmesi, dinamizmi ve mükemmelleşmesi için bir etkendir. İslam peygamberinden naklen şöyle rivayet ediliyor. Dünyanın peşinde olanlar ilim öğrenmeli ve ahirete gönül bağlayanlar ise ilimden yararlanmalı ve kim hem dünya hem ahireti istiyorsa yine ilim edinmekten başka çaresi yoktur. Bilgi patlaması çağı olarak adlandırılan asrımızda tüm insanlar aktif olmayan bir şekilde büyük bir bilgi hacmiyle karşı karşıyadırlar. Fakat çocuklar ve genç erişkinler ise diğer kesimlerden daha hassaslar. Zira günümüz çocukları bağımsız düşünmek için gerekli ortam ve imkana sahip değiller. Onun için doğa ile duysal tanışma ya mümkün değildir ya da çok az bir ihtimaldir. Günümüz çocukları eskiler gibi oyun oynarken disiplin, diğerleri ile etkileşime girmek veya karar verme becerilerini öğrenmiyor. Onlar kısa sürede çocukluk dünyasını terk ederek medya ve bilgisayar ile tanışıyor ve her şeyi bilmek ve merak duygusu onları bilme ve yaratıcılığa yönelten tüm merak ve hayret duygusunu yok ediyor.
Tahran Radyosu.
Böylece her şeyi bilmekten kaynaklanan bu ilgisizlik, onun geleceği için tehlikeli olduğu gibi okuma ve araştırmaya yönelmesini de engeller. Bu sayede günümüz çocukları ve genç yetişkinleri artık kitapları en güvenli sığınakları olarak görmüyor ve sanal dünyada sanal muhatapları ile bağlantıdalar. Veya bilgisayar oyunlarının çatışmalarla dolu olan ortamında daha fazla puan toplamak ve hayali bir düşmana karşı zafer kazanma peşindeler. Bu şartlarda kitabın ve günlük okumaya dönüşün önemi belli oluyor. Bir çocuk bir hikaye duyduğunda veya bir kitap okuduğunda hikaye karakterlerinin davranışları ve onun derinliklerinde kök salıyor. Zira hikaye dünyasında öğrendiklerini gerçek hayat dünyasından ayırt edebilecek bir çağda değil. Öyleyse hikaye dünyasında öğrendikleri tıpkı hayatta öğrendikleri diğer şeyler gibi olur. Bu yüzden çocuğun hangi kitabı okuduğunu ve onun susamış ruhunu edebiyat şaheserlerinin öğretileriyle nasıl giderebileceğimizi bilmek büyük önem taşıyor. Eğitim uzmanları okul öncesi yıllarda kitaplarla derin bir bağı olan çocukların okul yıllarında daha başarılı olduklarını ve yetişkinlikte kağıt ve kitaptan ayrılmadıklarını söylüyorlar. Çocuklara kitap okumak onların hikaye, sayı, harf, renk ve şekil gibi kavramlarla tanıştırır ve çevresi hakkında ona bilgiler verir. Ayrıca çocuğun hafıza geliştirmesine de yardımcı olur. Çocuğun bir yaşında konuşması gereken tüm sesleri ana dilinde öğrendiğini bilmek gerekir. Bu yüzden her ne kadar çok kelime duyarsa o kadar daha iyi konuşabilir. Daha az kitap okuyan çocuklar daha fazla okuyanlara göre daha az özgüvene sahiptir. Bu duyguların çoğu okullardaki bazı öğrencilerin yalnız kalmalarında etkilidir. Ve kitap okumak kendilerini daha iyi hissetmelerini ve nihayetinde daha iyi iletişim kurmalarını sağlayacaktır. Çocuklar kitabı okurken çok çeşitli konular, kültürler ve fikirlerle tanışırlar. Bilginin keşfedilmesi gerektiğini anlarlar. Belirli bir konu hakkında ne kadar öğrendiklerinin farkına bile varamayacakları kadar kitabın okunmasından ve içeriğinden zevk alırlar. Çocuğa kitap okumak onun kelime hazinesini zenginleştirmeye yardımcı olur. Hayal gücünü harekete geçirir ve iletişim becerilerini geliştirir. Kitap okumak için kurallar koymayın ve kitap okumak için belirli bir zaman seçmeyin. Sabah, öğle veya gece vakti ve bir veya iki kitap önemli değil. Bir kitap okumak için en iyi zaman çocuğunuzun okuduğunuzu duymak istediği zamandır. Ve bir defa okumak için doğru oran çocuğunuzun hikayeyi duymak istediği kadardır. Çocuğunuzu asla hikayeyi dinlemeye zorlamayın ve devamından hoşlanmadığını gördüğünüzde okumayı bırakın. Ayrıca çocuklarınız için merak uyandıran ve onları daha fazla soru sormaya teşvik eden bir kitap seçin. Bazen direkt söylemekle çocuğunuzun sahip olduğu yanlış davranışları düzeltmek mümkün olmayınca, aynı anlama sahip bir kitap okuyarak aynı anlamı onlara daha rahat anlatabilirsiniz. En iyi ebeveynlerin kendi yaş gruplarındaki çocuklarına uygun kitapları seçmeleri veya en azından onların seçimlerini denetlemeleri daha iyidir. Okuma alışkanlığı kazanılır. Bu alışkanlık diğer davranış kalıpları gibi çocukta sosyalleşme sürecinde gelişir. Birçok eğitim uzmanına göre okumaya ilgiyi artıran ilk faktör ailedir. Aslında kitap sevgisi ve ilgisini oluşturarak artırmanın başlangıcı ailedir. Zira psikologlara göre çocuğun kişiliği ve kimliği ilk etapta ailede oluşur. Doğal olarak kitap okumaya ilgi duyan anne ve babaların çocukları da kitap okumayı sevecektir. Tabii ki bunun tersi de geçerlidir. Tecrübe, ilim ehli olan ve bilgili ailelerde yetişen çocukların, kitap ve okumaya fazla rağbeti olmayan ailelerde olan çocuklara nazaran daha fazla kitap okumaya ilgi gösterdiklerini ortaya koyuyor. Birçok bilim insanı ve alim ise ebeveynleri araştırma ve okuma ehli olan ailelerde yetiştiler. Bir çocuk evde bir kütüphane olduğunu ve anne babanın ve tüm aile bireylerinin saatlerce kitap okuyarak vakit geçirdiğini gördüğünde okuman gerekir demesine bile gerek kalmaz. Okuma alışkanlığı olan ve kitap okumayı seven anne ve babaları gören çocuklar da çok çabuk kitap ile tanışırlar. Böyle bir çocuk önce anne ve babasını taklit etmek için eline bir kitap almaya çalışır. Daha sonra resimli kitapları görünce etrafındaki nesneleri bulur ve bilinçaltında kitaba çekilir. Böylece bu konu onda bir alışkanlık haline gelir. Tıpkı oyun oynamaktan zevk aldığı gibi kitaptan da hoşlanır ve ona bakmaktan zevk alır. Ailede kitaplarla erken tanışmanın ve aynı zamanda temel aşamalarını yaşayan bu çocuklar kitaplara okul ortamında çok çabuk ve sorunsuz alışır. Bu alışkanlık onlarda hızlıca oluşurken onlarda sürekli bir alışkanlık haline gelir. Bu nedenle aile içinde kitap okuma alışkanlığı kazandırılmalıdır. Örneğin aile ile birlikte kitap okumak için ortak bir saat belirlenebilir. Çocuklarda okuma kültürünün gelişmesinde biz yetişkinlerin rolü çok önemlidir. O halde çocuklarımızın yanında kitap okuyarak onları kitap okuma zevkine daha çok alıştırmalıyız. Erken yaşlardan itibaren çocuğun zihninde kitaplara ilgi uyandırmalıyız. Kitap hediye etmek bu temiz sevginin filizlenmesi konusunda önemli bir adımdır. O halde bir çocuğa doğum günü partisi gibi unutulmaz günlerinde hediye olarak bir kitap alalım ve onu yavaş yavaş düşünce ve duygu dünyasıyla tanıştıralım. Sohbetimizde de belirttiğimiz gibi okuma sevgisi insanda çocukluktan itibaren oluşturulmalı ve kitap okumak ise onun hayatında manevi bir ihtiyaç haline gelmelidir. Bu yüzden anne ve babalar ve öğretmenler bu konunun farkında olmalı ve çocukların gelecekteki yaşamlarını inşa etmek için kendi görevlerini doğru bir şekilde kavrayarak anlamalıdır. Ebeveyn ayrıca okuma motivasyonu ve alışkanlığını oluşturmanın çocukların yaşamlarındaki boşlukları doldurmak ve onların ruhsal ihtiyaçlarını karşılamak için dolaylı bir yol olduğunu ve de gelecek nesillerin yetiştirmesinin esasen bu temele dayandığını bilmeleri gerekir. Değerli dinleyicilerimiz, bugün de bizlere ayrılan sürenin sonuna gelmiş bulunuyoruz. Programlarımızı www.parstoday.com üzerinden takip edebileceğinizi, ayrıca görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irib.in adresine iletebileceğinizi hatırlatmak istiyoruz. Hoşçakalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Tahran Bakü yol haritası.
Değerli dinleyiciler, Tahran, Bakü'nün ikili ilişkilerinde kısa bir süreliğine meydana gelen gerginliğin ardından yeniden ilişkileri düzeltmek üzere bir yol haritası belirlemelerini ele aldığımız kısa sohbetimizle birlikteyiz.
Bugünkü sohbetimizi hep birlikte dinleyelim.
İran İslam Cumhuriyeti ve Azerbaycan Cumhuriyeti ikili ilişkilerinde kısa bir süre meydana gelen gerginliğin ardından Tahran ve Bakü yetkilileri ikili ilişkilerden gerginliği gidermeyi karşılıklı olarak gündemlerine aldı. Kuşkusuz bu kararda İran Cumhurbaşkanı Ayetullah Reisi ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in Aşgabat'ta düzenlenen Ekol İdealler Zirvesi'nin kulisinde görüşmesi ve yine İslam-İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan'ın Bakü ziyareti önemli etkisi olmuştur. Bu olumlu ve yapıcı süreç Tahran ve Bakü yönetimleri her türlü şartlarda aralarındaki meseleleri müzakere yoluyla halledebileceklerini ve stratejik ilişkileri için yol haritası belirleyebileceklerini ortaya koymuştur.
Aşgabat'ta düzenlenen Eko Liderler Zirvesi'nin kulisinde İran, Azerbaycan Cumhuriyeti ve Türkmenistan liderleri doğal gaz swap'ı üzerine imzaladıkları üçlü anlaşma ile birlikte aslında Eko çerçevesinde en önemli işbirliği belgesini imzalamış oldular. Bu doğrultuda üç ülkenin Türkmen doğal gazının İran üzerinden Azerbaycan Cumhuriyeti'ne intikal ettirilmesi Eko'nun önemli önceliklerinden biri olduğu belirtilmelidir. Üstelik bu anlaşma için herhangi bir yeni doğalgaz boru hattı inşa edilmesi de gerekmiyor. Üç ülke pratikte ecnebi odaklara müdahalesi olmaksızın bölgede önemli projeleri hayata geçirebileceklerini ortaya koydu. Öte yandan İran Dışişleri Bakanı Emir Abdullahian'ın Azerbaycan Cumhuriyeti'ni ziyaret etmesi de iki taraf arasında gerginlikleri ve yanlış anlaşılmaları gidermek için uygun zemin oluşturduğu ve tarafları ikili ve bölgesel işbirliğine teşvik ettiği anlaşılıyor.
Tahran Radyosu.
Bu sürecin devamında Tahran ve Bakü yetkilileri bölgesel ve küresel bazda işbirliği için yol haritası tedvin etmek ve böylece ikili ilişkileri de geliştirmeye çalışmakla birlikte gerçekte bölgesel ve uluslararası projeleri de aktif bir şekilde katılmaya hazır olduklarını ilan ettiler. Bundan önce de Azerbaycan Cumhuriyeti, İran'ın Rusya devletinin de katılımıyla Kuzey-Güney koridorunun inşa edilmesi yönündeki projesine katılmakla bölgesel ve uluslararası projelere katılma iradesini sergilemişti. Gerçi ecnebi odakların müdahaleleri Tahran ve Bakü'nün uluslararası Kuzey-Güney koridorundan yararlanma sürecini de yavaşlattı.
Bu bağlamda bağımsız uzmanlar Bakü yönetiminin Tahran yönetimiyle işbirliği konusunda veya Moskova Barış Anlaşması'nın uygulanmasına ilişkin politikasında değişikliğe gitmesi, ecnebilerin telkinleri ve müdahalelerinden kaynaklandığını belirtiyor. Bu arada Bakü'de faaliyet yürüten ecnebi diplomatlar da İlham Aliyev yönetimini bölgesel ve küresel güçler arasında denge kurma bahanesiyle hataya düşürmeye ve kendi hedeflerine gütmeye çalıştığı anlaşılıyor. Yine bu bağlamda Kürt rejim İsrail diplomatlarının Azerbaycan Cumhuriyeti'nde yıkıcı varlığı ve müdahalelerine değinmek mümkün.
Gerçekte son yıllarda başta Siyonist rejim İsrail olmak üzere bazı ecnebi rejimler Azerbaycan Cumhuriyeti topraklarında kendi çıkarları doğrultusunda birçok uygulamaya imza attılar. Moskova'da yaşayan Azerbaycan Cumhuriyeti meseleleri uzmanlarından İsmail Şaban şöyle diyor. Genellikle iktisadi kalkınma ve kentlerin nüfusu artma sürecinde devletler insanların seyahatini ve nakliyat işini kolaylaştırmak için havalimanı inşa etmeye başlar. Ancak Azerbaycan Cumhuriyeti'nin yeni yeni kurtarılan topraklarında henüz ev, okul ve hastane yokken havaalanı inşa edilmesi çok tuhaf ve düşündürücü bir hareketti. Bu doğrultuda maalesef İsrail rejimi İlham Aliyev yönetimine Azerbaycan Cumhuriyeti'ne yeni kurtulan topraklarında yüksek maliyeti olan birkaç havaalanı inşa etmeyi telkin ederek aslında bölgede kendi çıkarlarını gütmektedir.
Azeri askeri ve güvenlik uzmanı İsmail Şaban'ın bu sözleri eli kanlı İsrail rejiminin Azerbaycan Cumhuriyeti Devleti'nin iç işlerine doğrudan müdahale ettiğini gösteriyor. Kuşkusuz Azerbaycan Cumhuriyeti'nin yeni yeni kurtulan topraklarında maliyeti yüksek olan havalimanlarının inşa edilmesinin bedeli bu ülkenin Müslüman halkının cebinden karşılanırken asıl İsrail'in askeri ve casusluk emellerine hizmet ediyor. Ancak şimdi Tahran ve Bakü'nün yol haritası, tedbin etme ve işbirliğini geliştirme kararı şartları, iki ülke arasındaki olumsuzlukları ortadan kaldırmaya daha da hazır hale getireceği anlaşılıyor.
Bu bağlamda Azerbaycan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, yıl sonu basın toplantısında Tahran ve Bakü'nün yeni yol haritası tedbin edeceklerini açıkladı. Bakan Bayramov, yeni stratejik belge yakın gelecekte İran ve Azerbaycan Cumhuriyeti İktisadi ve Kültürel İşbirliği Ortak Komisyonu'nun oturumunda ele alınacağını belirterek, söz konusu yol haritası ve İran ve Azerbaycan Cumhuriyeti arasında ortak iktisadi projelerin uygulaması, bölgesel ve uluslararası düzeylerde büyük kazanımları beraberinde getireceğini vurguladı.
Azerbaycan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Bayramov açıklamasının devamında Tahran ve Bakü arasında yeni işbirliği dönemi belirlendiğini ve buna göre iki taraf arasında siyasi istişareler için düzenli irtibat kanalı kurulduğunu ki bu da iki ülkenin işbirliği ufkunu aydınlatarak geliştireceğini vurguladı. Bakan Bayramov ayrıca Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile İranlı mevkidaşı Ayetullah İbrahim Reisi'nin Aşgabat'ta görüşmesi iki ülke arasında ilişkilerin geleceği ve stratejik yol haritasının hazırlanması bağlamında çok olumlu etkisi olduğunu kaydetti. Azerbaycan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Bayramov'un bu sözlerini ise başta Siyonist rejim İsrail olmak üzere ecnebi odakların Tahran ve Bakü ilişkilerini bozma çabalarının boşa çıktığı şeklinde yorumlamak gerekir.
Tahran ve Bakü arasındaki ilişkileri de gerginliklerden arındırma politikası çerçevesinde atılan ilk adımlardan biri, Veli Fakih'in Güney Kafkasya bölgesinde temsilcisi ve İran'ın kültürel şahsiyetlerinden Hüccetül İslam Ali Ekber Ocak Necad'ın tekrar Azerbaycan Cumhuriyeti'ne geri dönmesiydi.
Tahran ve Bakü tarafından hazırlanan ve uygulanan stratejik yol haritasında Bakü yetkililerinde sürekli vurguladığı üzere İran'ın Azerbaycan Cumhuriyeti'nin yeni kurtarılan topraklarının yeniden inşa edilme sürecine katılması da gündeme alınmıştır. Buna göre İranlı firmalar Azerbaycan Cumhuriyeti'nde yeniden inşa projelerinde 3 milyar dolara kadar işbirliği yapabilecek. Kuşkusuz İran İslam Cumhuriyeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti ilişkilerinde yeni stratejik yol haritası, ikili ilişkilerde gerginlikleri gidermenin yanı sıra iki komşu ve Müslüman ülkenin karşılıklı daha güçlü işbirliği yapmalarına da zemin hazırlayacaktır.
Muhterem dinleyiciler, Tahran ve Bakü'nün ikili ilişkilerinde kısa bir süreliğine meydana gelen gerginliğin ardından yeniden ilişkileri düzeltmek üzere bir yol haritası belirlemelerini ele aldığımız kısa sohbetimizin sonuna geldik.
Programımızın sonunda bizleri www.parstoday.com üzerinden takip edebileceğinizi, ayrıca turkish@ws.in.ir üzerinden iletebileceğinizi hatırlatmak istiyoruz.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Nehcül Belaga Öğütleri. Nehçül Belaga'da yer alan Emirül Mü'minin Hazreti Ali Aleyhisselam'ın hikmetli sözleri ancak Kur'an-ı Kerim ve Nebevi hadis ve vecizlerde benzerine rastlanan bilge sözlerdir. Emirül Mü'minin Hazreti Ali Aleyhisselam 35. hikmetli sözünde şöyle buyuruyor: "Kim halkı sevmedikleri şeylere koşarsa, düşünmeden onların isteklerine aykırı bir şey söyler veya bir iş yaparsa hakkında bilmedikleri şeyleri söylerler. Zira insan incindiği kişinin kendisi hakkında yalan veya doğru sözünden korkmaz." Önemli olan konulardan biri insanların başkalarıyla etkileşimi ve onlara karşı davranışıdır. Bu konu, mümin insanın değerleri ve inançlarının halk arasında yaygın olan gelenekler ve istekleriyle uyumlu olmadığı zaman sorun oluşturur. Başka bir ifadeyle, çekinmeden ve başkalarının inanç ve algılarına aykırı bir harekette bulunan hakkında yanlış yargı ortamını oluşturur. Kamu örf ve adetlerine, medeni kurallara, geleneklere ve köklü ritüellere, halkın inanç ve imanına, topluma egemen kültüre riayet etmek, birçok bilgenin konuşma ve davranışlarında en çok dikkat ettikleri konulardır. Zira en ufak bir hata ile insanın tüm iyilikleri kötü gözükür. Sosyal ilişkiler ve etkileşimlerde çok önemli olan bir konu halkın maslahatı olan fakat onların zevki ve alışkanlıklarına uyumlu olmayan konulara sert ve net bir şekilde karşı gelmemektir. Tüm bu ve benzeri durumlarda önce konuyu ince ve uygun bir şekilde gündeme getirmek gerekir. Ardından istenilen sonuca ulaşmak için bir sürede ortam oluşturmalı. Aslında Müslümanın zeki olması gerekir ve halkın tarzları ve isteklerini dikkate alarak onların yanlış anlamalarını kışkırtmayacak şekilde konuşmalıdır. Tabii ki bu da başkalarının zevkini ve isteğine göre konuşması gerektiği anlamına gelmiyor. Onları hak sözünü kabul edecek şekilde yumuşak davranmalı ve konuşmalı. Aksi halde hem kendi sosyal itibarımıza hem ahlaki ve dini sağlığımıza zarar vermiş oluruz. Bu konu çok önemlidir. Öyle ki Kur'an-ı Kerim'in Taha suresinin 44. ayetinde Yüce Allah Hazreti Musa ve Harun'a Firavun ile karşılaştıklarında ona karşı nasıl davranması gerektiği hakkında ona yumuşak söz söyleyin buyuruyor. Hazreti Musa ve Harun'a Firavun ile yumuşak konuşmasının emredilmesi ise Hakk'a davette doğru yol ve ilkelerin seçilmesi gerekmesidir. Aksi halde karşı taraf Hak sözünü dinlemek bir yana ona karşı direkt muhalefete bile kalkışır. Bu yüzden Hazreti Ali Aleyhisselam bu hikmet dolu sözünde şöyle buyuruyor: "Eğer bir insan halkın sevmediği bir işe kalkışır ve o işte acele etse, kendiliğinden halkın arkasından gerçek olmayan ve asla haberi olmayacak şeyler konuşmasına sebep olur. Başka bir ifadeyle halkın töhmetine maruz kalır." Değerli dinleyiciler, Nehcül Belaga'da Hazreti Ali Aleyhisselam'ın veciz sözlerinden bir diğerini daha sizlere kısaca aktarmaya çalıştık. Tekrar beraber oluncaya değin, hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, sabah yayınımız günün önemli haberlerin özetleriyle sona eriyor. Hazreti Fatıma Salamullah Aleyha yas merasimi İslam İnkılabı rehberinin katılımı ile düzenlendi. Lübnan Hizbullah Hareketi Genel Sekreteri Seyyid Hasan Nasrullah, İran'ın IŞİD'e karşı Irak halkının yanında duran ilk ülke olduğunu söyledi. Ammar Hekim, İran temsilcisi, Amerika'nın zafer komutanlarının kanının hesabını vermesi gerektiğini söyledi. General Safevi, Amerikalıları ve Siyonistleri aşağılamak Süleymani Mektebi'nin başarılarından biri olduğunu söyledi. İran İletişim ve Bilgi Teknolojileri Bakanı General Süleymani ile ilgili paylaşımların kaldırılmasının yasa dışı ve haksızlık olduğunu söyledi. Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan, dünyanın geleceğinde Siyonizme yer olmadığını söyledi. İran'ın Viyana'da nükleer müzakereler için bulunan heyet başkanı Ali Bakri Kenny, Amerika Dış Eylem Servisi Başkan Yardımcısı Ingrid Komora ile bir araya geldi. Türkiye ve Amerika Dışişleri Bakanları Ukrayna, NATO ve Ermenistan'ı görüştü. Türkiye'de enflasyon 19 yılın zirvesine çıktığı %36,1 oldu. Türkiye'den Türkiye, Suriye'nin Erraka bölgesine topçu saldırı düzenledi. Suriye'deki Amerika mevzilerine füze saldırısı yapıldı. Terör rejimi İsrail'de helikopter düştü. Yemenli güçler Birleşik Arap Emirliği askeri gemisini durdurdu. Ve nükleer silahlı devletlerden nükleer savaş ve silah yarışının önlenmesi çağrısı yapıldı. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, sabah yayınımız burada sona erdi. Hepinizi Yüce Allah'a emanet ediyoruz. Esen kalın. Değerli dinleyiciler, Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ila 20.20 ve dünya saatiyle 15.50 ila 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 00-98-21-22-01-36-82. Ayrıca 00-98-21-22-01-36-82 veya 00-98-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır. Hoşça kalın.